Ayrım 14, Kanun Dışında, Cengiz Erdinç, Murat Toklucu, sayfa 123. Kara Borsacılar, Eski Sinemaların Demirbaşları. İkinci Dünya Savaşı'nın bittiği 1945 yılından sonra İstanbul'da hayat yavaş yavaş normale dönmeye ve ekonomi toparlanmaya başlamış, sinemalarda bundan payını almıştı. 1940'da yürürlüğe giren sıkı yönetimin 1947'de kalkmasıyla birlikte hem salon hem de seyirci sayısında gözle görülür bir artış oldu. 1940'da 990 bin kişinin yaşadığı İstanbul'da 44 sinema salonu ve yıllık 8 milyon sinema izleyicisi vardı. 1950'de nüfus %16 civarında artarak 1 milyon 160 bine, sinema sayısı 92'ye ve seyirci sayısı da 12 milyona yükseldi. Dipnot, Esin Bektaş, 1940'lı yılların Türk sineması İstanbul Agora kitaplığı, 2010 sayfa 84. Piyasanın hakimi Amerikan ve Mısır yapımı filmlerdi. Amerikan filmleri daha çok Beyoğlu'nda, Mısır filmleri ise Sur içi sinemalarında rağbet görüyordu. 1948 yılında yerli film gösterimlerinden alınan verginin düşürülmesiyle birlikte Türk filmlerinin sayısı da artmaya başladı. Seyircilerin sinema gişeleri önünde uzun kuyruklar oluşturması, 1940'ların ikinci yarısında yepyeni bir mesleğin doğmasına yol açtı. Sinema bileti karaborsacılığı. Bilet karaborsacılığı çok kazançlı bir işti. Gazetelere ilk kez 1946'da konu olan karaborsacılar, seanslardan saatler önce toplu halde aldıkları biletleri kimi zaman %100 kârla satabiliyordu. 1950'de sinema gişelerinden bilet bulmak neredeyse imkansız hale gelmiş, kara borsacılık alenileşmişti. Hürriyet gazetesindeki 12 Ocak 1950 tarihli karikatürde bir vatandaşın, Allah razı olsun belediyeden, kara borsayı yasaklasalar nasıl bilet buluruz dediği görülüyordu. Aynı gazetenin 15 Ocak tarihli karikatüründe üzerinde "Kara borsacılardan sakınınız" yazan sinema gişesinde sıraya girenler kılık kıyafetinden sinema müşterisi olmadığı anlaşılan kara borsacılardı ve gişedeki kadına "lüks locadan 128 bilet istiyorum matmazel" demekteydi. Vatan Gazetesi'nin 16 Ekim 1950 tarihli karikatüründe ise bilet gişesi doğrudan kara borsacının gövdesinde kurulmuştu. Şikayetler artınca polis karaborsacılarla mücadeleye başladı. Hemen her gün polisin karaborsacıları yakaladığı haberlerine rastlanıyor, fakat bilet karaborsacılığını cezalandıran bir yasa olmadığı için yakalananlar caddeyi fuzuli yere işgal etmek suçundan 10 lira ödeyerek serbest kalıp başka bir köşede faaliyete devam ediyordu. Durum öyle bir hale gelmişti ki farklı bir suçtan mahkemeye çıkan bir karaborsacı, hakimin "ne iş yapıyorsun" sorusunu "sinemalarda karaborsa bilet satıyorum" diye yanıtlayabiliyordu. Karaborsacı elebaşları gazetelere demeç veriyor, vatandaşı bilet kuyruğunda bekleme derdinden kurtararak amme hizmeti verdiklerini anlatıyordu. 1955'te vizyona giren ve 14 hafta kapalı gişe oynayan Hint yönetmen Raj Kapoor'un meşhur filmi Avare, kara borsacıların en çok para kazandığı film olarak tarihe geçti. Ertem Eğilmez'in 1974 yapımı Mavi Boncuk filminde eski sinema bileti kara borsacı rolündeki Münir Özkul, oğlunu avare biletlerinden kazandığı paralarla büyüttüğünü anlatacaktı. Avare ile birlikte işler çığırından çıkınca polis çağrıyı 10 kişiden oluşan bir kara borsacılıkla mücadele ekibi kurmakta buldu. Sinema önlerinde denetim yapan bu ekip, sinemalara yaklaştırmadıkları kara borsacıların üzerinde bulunan biletleri yırtarak maddi zarar verme yöntemini uyguluyordu. Bunun üzerine bir grup kara borsacı sinemalarda ciklet, çikolata ve kuru yemiş satanlarla işbirliğine giderken, bir başka grup Beyoğlu'nun çeşitli kahvehanelerini mesken tutup satışlarına oradan devam etmeye başladı. 1950'li yıllar sinema bileti kara borsacılarının altın çağıydı. Zira taşradan yoğun göç nedeniyle İstanbul'un nüfusu artmış, bu da halkın büyük çoğunluğunun tek eğlencesi olan sinemalara talebi yükseltmişti. Filmler de çeşitleniyor. Gazeteler sinema ilanlarıyla doluyordu. 1956 yılında yaklaşık 1 milyon 300 bin kişinin yaşadığı kentte yazlık ve kışlık toplam 139 sinemadaki seyirci sayısı tam 30 milyon 245 bin kişiye ulaştı. Hem sinema sahipleri hem de kara borsacılar durumdan memnundu. Ülke ekonomisi 1950'li yılların ikinci yarısında bir krizin içindeydi. Özellikle Demokrat Parti iktidarının 3. döneminin başladığı 1957'den itibaren ekonominin en önemli gündem maddeleri döviz bunalımı, enflasyon, çividen cama, kaput bezinden iğne ipliğe kadar pek çok tüketim malındaki darlıklar ve kara borsacılıktı. İktidar uzun süredir uygulanmayan Milli Koruma Kanunu'nu çeşitli değişikliklerle birlikte yeniden uygulamaya koydu. Belirlenen fiyattan yükseğe mal satanlar, kara borsacılık yapanlar, para ve 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak ticaretten men ediliyordu. 1958 yılının Şubat ayında İstanbul Valisi Mümtaz Tarhan, Beyoğlu Lale Sineması'nda bir kara borsacıyı kendi elleriyle suçüstü yakaladı. Bundan sonra bilet kara borsacılığı Milli Koruma Kanunu kapsamına alındı. Artık kara borsacılara da 2 ay 15 gün hapis cezası ve yaklaşık 800 sinema biletine karşılık gelen 800 lira ceza verilecekti. Ancak diğer ürünlerin kara borsacılığında uygulanan en sert ceza olan ticaretten men cezasının sinema kara borsacıları için bir hükmü yoktu. Zira zaten yasal ticaret yapmıyorlardı. Dolayısıyla işlerinden men edilmeleri söz konusu değildi. Nitekim 1958 yılında 185 kişi bu suçtan cezaevine girdi ama sinema bileti kara borsası engellenemedi. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra İstanbul valisi olan General Refik Tulga'nın vaatlerinden biri de bilet kara borsasının önüne geçmekti. Önce bir sıkı yönetim bildirisiyle gişeler dışında bilet satışının yasaklandığı duyuruldu. Bilet aldıktan sonra sinemaya gitmekten vazgeçenlerin dahi bu bileti başkasına vermeleri yasaktı. Yalnızca gişeye iade edebileceklerdi. Her seansın bileti en erken bir saat önce satılabilecekti. Bu kurala aykırı davranan ve biletlerin kara borsaya düşmesinden sorumlu olan sinema yöneticileri de cezalandırılacak ve sinemaları kapatılacaktı. Asker, vali, kara borsacılar için de bir şeyler düşünmüştü. Artık yakalanan kara borsacılar 30 gün Darülaceze'de dilencilerin toplandığı kampta tutulduktan sonra kamyonlara doldurularak şehir dışına sürülecekti. Kararın uygulanmasına 1961'in Ocak ayında başlandı. Beyoğlu, Şişli, Harbiye, Beyazıt ve Aksaray'daki sinemaların önünde yakalanan 38 kişi dilenci kampına konulup kent dışına sürülen ilk kara borsacılar oldular. Fakat bir süre sonra dilenci kampı yetersiz gelince kara borsacılar 30 günlük cezalarını Balmumcu kışlasında çekmeye başladılar. Ancak 2 yıldan fazla bir süre uygulanan bu kararların hiçbiri kara borsayı engellemeye yetmedi. Gazeteci Halit Çapı'nın Beyoğlu'ndaki sinema kara borsasını yönetenlerden 4 kişiyle yaptığı ve 12 Ocak 1963 tarihli Milliyet'te yayımlanan söyleşi de bunu gösteriyordu. Kara borsacılar Beyoğlu piyasasını 10 kişinin yönettiğini, paraların tek bir yerde toplanıp daha sonra bu 10 kişi arasında paylaşıldığını anlatıyordu. Bu kişilerin yanında çalışanların sayısı 100'den fazlaydı. Kara borsacılardan biri vatandaşı sıra bekleme derdinden kurtarmalarına ek olarak asayişin sağlanmasına da katkı yaptıklarını söylüyor, iş yaptıkları yerlerde hırsızlık ve yan kesiciliğe rastlanmadığını vurguluyordu. Aynı kara borsacı çok enteresan bir şekilde biz varken başkaları kara borsa bile satamaz diyerek aslında kara borsacılığa da engel olduklarını söylüyordu. 3 kişilik bir kurmay heyeti de kurmuştu kara borsacılar. Bu heyet filmleri daha sinemalara gelmeden sansür kurulundayken izliyor ve hangi filmin tutacağına dair isabetli tahminler yürütüyordu. En büyük hayalinin telefonla bilet satacakları bir yazıhane açmak olduğunu söyleyen bir kara borsacı ise 8 yıl önce vizyona giren avareyi saygıyla hatırlıyor ve bizim sanatımızın tarihine altın harflerle yazılmıştır diyerek filmin yönetmeni ve başrol oyuncusu Raj Kapoor'a minnet duygularını ifade ediyordu. Durum öyle bir hale gelmişti ki 16 Mayıs 1963'te Şişli Karaborsacıları ile Beyoğlu Karaborsacıları Şeref Stadı'nda bir futbol maçı bile yaptılar. Şişli Karaborsacılarından Kelle Hayri'nin hakemlik yaptığı maçı Canavar Osman ve Postal Turan'ın attığı gollerle Şişli ekibi 3-1 kazandı. Beyoğlu Karaborsacılarının tek golünü ise Kel Muhittin kaydetti. Sahada olmayan Karaborsacılar da arkadaşlarını desteklemek için tribünde yerlerini almışlardı. Haberi veren Hürriyet gazetesi, maç sayesinde vatandaşlar bir gün bile olsa sinema gişelerinden yer bulup film izleyebildiler diye yazıyordu. Dipnot, Şişli Karaborsacıları Beyoğlu Karaborsacılarını 3-1 yendiler. Hürriyet, 18 Mayıs 1963. Maçın gazetelerde yer alması yetkili makamları çok sinirlendirmişti. Sinemalara arka arkaya baskınlar yapıldı, çok sayıda karaborsacı yakalandı. Polisler tebdili kıyafetle operasyonlara da başlamıştı. Taşra'dan yeni gelen ve film izlemek isteyen kişi kılığına giren polisler sinema önlerinde görev yapıyordu. Polislerin makyaj ve kostümlerini ünlü tiyatro sanatçısı Gazanfer Özcan'ın hazırladığı operasyonda 34 karaborsacı üstlerinde yaklaşık 1000 biletle yakalandı. Aynı yıl bir grup İTÜ öğrencisi bilet bulamadığını, karaborsa biletlerinde çok pahalı olduğunu söyleyerek kendi tabiriyle bir karaborsacı avı başlattı. Beyoğlu'nda adeta devriyeye çıkan öğrenciler ilk günlerde yakaladıkları karaborsacıları polise teslim ediyorlardı. Bir süre sonra gazeteler öğrencilerle karaborsacılar arasında 4 günlük bir ateşkes yapıldığı haberini verdi. Öğrenciler karaborsacılara iş bulacak, onlar da bu işi yapmayı bırakacaktı. Bu iyi niyetli ama çocuksu girişim elbette sonuçsuz kaldı. 1966 yılında polisler yepyeni bir yöntem denediler. Artık karakolda saçları kazılan karaborsacılar paralarına el konulduktan sonra şehir dışına bırakılacaktı. 26 Aralık 1966 tarihli Hürriyet gazetesinin bilet karaborsacıları ile yeni bir mücadele başladı başlığıyla verdiği ve zanlıların saçlı ve saçsız fotoğraflarının üst üste kullanıldığı haberde 2 gün sonra evlenecek bir karaborsacının saçları da bütün yalvarmalarına rağmen kökünden kesilmiştir deniliyordu. Gazeteye açıklama yapan Beyoğlu Emniyet Amiri olayı bilet karaborsası için sadece bunların değil, bunlarla işbirliği yapan sinema yöneticilerinin saçlarını da kesmek lazım diye değerlendirmişti. Habere göre zanlılar arasındaki müstakbel damat hiç değilse saçsız fotoğrafını çektirmekten, kendisi de esasen karaborsacı olan ama bu olayda sanık olmayan amcasının polise ricacı olmasıyla kurtulmuştu. Artık alışıldığı üzere bu tedbirler de fayda etmedi. 1970'te İstanbul'da sinema sahiplerinin toplam yıllık kazancı 40 milyon lira iken karaborsacıların 20 milyon lira kazandığı hesaplanıyordu. Sinema bileti vergilerinden belediye kasasına giren para ise 8 milyon liraydı. 1971'de karaborsacılara verilen para cezaları 40 kat arttırıldı, hapis cezası da 1,5 yıla çıkarıldı. Ayrıca biletler en erken seanslara 1 saat kala satışa çıkarılacak, daha önce bilet satan sinemalar kapatılacaktı. Bundan sonra azalan sinema bileti karaborsacılığı zaman içinde unutuldu. En son karaborsacı 1982'de Bakırköy'de yakalandığında gazeteler karaborsacılık hortluyor mu diye paniğe kapıldı ama neyse ki korkulan olmadı. 1980'li yılların sonu ve 1990'ların başında İstanbul Film Festivali'nde gösterilen bazı filmlerin biletleri karaborsada satıldıysa da bunlar münferit olaylar olarak kaldı. Sinema bileti karaborsacılığı kaybolan birçok meslek gibi tarihe karışmıştı. Sinemadan uzaklaşan karaborsacıların bir bölümü şansını maç bileti karaborsacılığında denerken bir bölümü de kaçak sigara sektörüne geçiş yapacaktı. Eşkıyalık aleminde bir marka, Cochero. Güneydoğu, 1950'lerin sonuna doğru diz boyu yoksul köyleri, petrol kuyuları ve şakileriyle vahşi batı yandırıyordu. Her gün yeni bir soygun haberi geliyordu. Dağlarda gezilen irili ufaklı çeteler yol kesiyor, yolcularıyla birlikte otobüsler, otomobiller soyuluyor, kamyonların yüklü olduğu gibi gasp ediliyor, kadınlar dağa kaldırılıyor, şakilik altın çağını yaşıyordu. Eşkıyalık icra edilirken bol kurşun harcanması gereken bir sanattı. Bir asalet unvanı gibi babadan oğula geçiyordu. Güneydoğu dağlarının gelmiş geçmiş en büyük şahisi Cochero, krallığını bu nüfus ve coğrafya üzerine kurmuştu. Asıl adı Mehmet İhsan Kilit olan ufak tefek adamın ünü, fiziki varlığını fersah fersah aşacak, diğer şakilerin taklit ettiği değerli bir marka haline gelecek, dönemin küçük ve orta boy şakileri yaptıkları soygunlardan sonra arkada kalan şahitlere bilerek Cochero adını bırakacaktı. Mehmet İhsan Kilit Silva'nın Helsin köyünde 1935 yılında doğdu. Ali Khan aşiretine mensuptu. İlkokul 3. sınıfa kadar okudu. Çevresinde sessiz, sakin biri olarak tanınıyordu. Kamyonlarda muavinlik yapmış, bir süre Adana'da bir tamirciye çırak olarak girmiş, bir yolunu bulup ehliyet alarak kamyon şoförlüğüne başlamıştı. Suç meleği gelip domuzlarına konana kadar sessiz, sakin biriydi. 1955 yılında aynı köyde yaşayan akrabası Halil Kartal Kanat'ı öldürdü ve silahıyla birlikte dağların yolunu tuttu. Kürtçe'de göçebe anlamına gelen lakabı Koço, dağa çıktıktan sonra erkekliği vurgulayan ek olarak Koçer oldu. Silvan, Tatvan, Bitlis civarındaki dağlarda ve köylerde dolaşıyor, soygunlar yapıyor, bazen köylülerin arasındaki anlaşmazlıkları tatlıya bağlıyor ve her zaman yoksulları kolluyordu. Kanundan ve yoksulluktan kaçan herkes gibi geçimini sınır kaçakçılığıyla sağlıyordu. Hem kaçakçılık hem de soygunlarda elde ettiği geliri eşit olarak paylaştırıyor, çetesindeki eşkıyanın payını dağıtırken ailelerini de unutmuyordu. Daha çok petrol şirketlerine ait dağ kamplarını ve kuyuları, özellikle maaş günlerini kollayarak soyan, zengin çiftçilerin ya da tüccarların yolunu gözleyen Cochero, yoksul köylerde bir yumurtayı bile parasını ödemeden almıyordu. Bu ününü kulaktan kulağa yaydı, efsane giderek büyüdü. Cochero için artık dünyadan namus kaybolsa bulup çıkarır, o mazlumun babası zalimin düşmanıdır diyorlardı. Gazetelerde adı ilk kez 1959 yılında yer aldı. Hayvan ticareti yapan Diyarbakırlı Hacı Reşit, Hacı Resul ve Mehmet Siirt Beşiri, Derbesan köyü yakınlarında subay kıyafetli, yüzlerini mendille kapamış iki şaki tarafından soyuldu. 9500 lira paraları alındı, jandarma soyguncunun Koçer olduğunu söylüyordu. Dipnot: Diyarbakır'da bir soygun vakası, Cumhuriyet, 13 Kasım 1959. 27 Mayıs darbesiyle birlikte Türkiye'nin hemen her yanında suç trafiği hızla artmıştı. 1960 yılında kayıtlara 62 gasp, 154 cinayet, 74 tecavüz vakası geçerken sadece bir yıl sonra rakamlar ikiye katlanmış, 122 gasp, 257 cinayet, 90 tecavüz vakası görülmüştü. Cochero'nun ününü dağların ötesine taşıyan ilk hamle, saklandığı köylere baskın yapan, köylüleri sıkıştırıp döven, zulmeden bir yüzbaşının evine baskın yapmak oldu. Cochero pusuda beklemiş, yüzbaşıyı araçla lojmana bırakan askerler gittikten sonra gidip kapıyı çalmış, tüfeğini doğrultarak "Buraya bir daha gelirsem ölürsün, benim köylülerimi rahat bırak" demiş, çekip gitmişti. Cochero haberleri 1961 yılında gazetelerin iç sayfalarından birinci sayfalarına doğru yükseldi. Haziran'da Suriye sınırından giren şakilerle yaşanan çatışmada bir asker ölmüş, Cochero'nun öldürüldüğü duyurulmuştu. Ama ölmedi. 6 ay sonra Siirt civarındaki Hasına, Batkel ve Koski köylerinde görüldü. Gazeteler Cochero'nun zengin köylüleri soymak için aradığını, zenginlerin köylerden kaçtığını, jandarmanın gönüllülerden oluşan grupları da yanına alarak takibe başladığını yazdı. Kız kaçırdığını da ileri sürüyorlardı ama buna kendileri de inanmıyordu. Cochero ve dört arkadaşı 27 Aralık günü Kurtalan'da Zokayt yani Kayabağlar köyü yakınlarında bizzat Vali Vefa Poyraz'ı yönettiği 3 jandarma müfrezesi tarafından kuşatıldı. Çatışma bir saat sürdü. Şakilerden 25 yaşındaki İsmail Bora öldü. Cochero ve 3 adamı çemberi yararak kaçtı. Vali Vefa Poyraz inkar etse de gazeteler sadece Siirt ve çevresinde 40 civarında eşkıya çetesinin olduğunu, halkın korkudan evlerine çekildiğini ve saat 3'ten sonra hayatın bittiğini anlatıyordu. Jandarma karakollarının birbirleriyle mesafesi çok uzundu ve eşkıya takibi için elemanları yetersizdi. Jandarma bu yüzden takip için oluşturulan gönüllü gruplarından destek alıyordu. Ama bu hem kaçakçıların hem de kaçakçılar için çalışan şakilerin her şeyden haberdar olmasını sağlıyordu. Haberlere göre Siirt'ten kuş uçuşu 70-80 kilometre uzaklıktaki Suriye sınırı eşkıyanın kaçmasını önlemek için kapatılmıştı. Bir hafta sonra Milliyet gazetesi askerlerin ne kadar başarılı olduğunu göstermek için sindiler veya kaçtılar başlığıyla eşkıyaların ortadan kaybolduğunu ileri sürdü. Gazeteye göre Cochero 3 kişiyi öldürdüğü için idam cezasına çarptırılmış, son kuşatmada çatışmada yaralanan İsmail'i de konuşmasın diye bizzat öldürmüştü. Milliyet muhabiri Hayat İlhan imzalı yazıda Cochero dışında takip edilen ünlü eşkıyalardan Haco'dan, Tilki Selim'den, Uludereli Abdülkerim'den, Hakimo ve Adilo'dan söz ediliyordu. Uludereli Abdülkerim'in 35 şakiden oluşan çetesi Ankara'dan aldıkları bir bavul mermi, iki Kırıkkale tabanca ve Thompson makineli tüfek ile dürbünden oluşan mühimmat Siirt'te kaybolduğu için Siirt halkını açıktan tehdit ediyor. Parayla aldığımız silahlar bize teslim edilmedikçe Siirtlilere rahat vermeyeceğiz diyorlardı. İki kişiyi işkence yaparak öldürdükleri için 30'ar yıla hükümlü Hakim ve Adil Yılmaz kardeşler hapisten kaçmış, dağlarda Hakimo ve Adilo adlarıyla eşkıyalık yapıyorlardı. Milliyet muhabiri İlhan son zamanlarda Ankara ve İstanbul'un saz salonlarında söylenen "Oy Cochero, vay Cochero" türküsünün bir eşkıyanın öz hikayesini dile getirdiğini ve bu eşkıyanın da Mehmet İhsan Kilit olduğunu anlatıyordu. Fakat şakiler gazetenin iddia ettiği gibi ne kaçmış ne de sinmişti. Jandarma operasyonlarından bir süre uzaklaşmak için sınıra inmişler, koyun ve afyon kaçakçılarına musallat olmuşlardı. Jandarmanın yıllardır çözemediği bu meseleyi eşkıyalar çözmüş, kaçakçılardan haraç almaya ya da mallarına el koyarak kendi adlarına satmaya başlamışlardı. Eşkıyalar Irak sınırında koyun kaçakçılığının güzergahı Gündümelle ve Bilkan köyleri civarında faaliyet gösteriyorlardı. Ancak 57 bin lira nakit para aldıktan sonra geçmesine izin vermişlerdi. Asıl güç Uludere'nin Hilal köyü erkekleriydi. Melle Mustafa Barzani'den aldıkları silahlarla dağa çıkmışlar, Irak sınırını kontrol altına almışlardı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Hilal köyüyle baş etmek için Uludere'de Ester yani katır alayları kurulduğu ancak sonra bundan vazgeçildiği de anlatılıyordu. Dipnot: Alaaddin Bilgi. Eşkıyalar kaçakçıları da soymaya başladılar. Cumhuriyet 6 Ocak 1962. Cochero kaçlar haberinden iki hafta sonra 19 Ocak günü Siirt'in Tillo ve Halenze köyleri arasında bir cipi durdurdu. Rauf Oktay ve yanında bulunan Sivi köyü muhtarı Hamza Dağ'ın üzerinde bulunan 3400 lirayı aldı. Habere bakılırsa Cochero bu parayla yetinmemiş, muhtardan köye gidip 10 bin lira daha getirmesini istemiş, muhtar yalvar yakar olmuş ancak Rauf Oktay kendi ifadesine göre Cochero'ya kafa tutmuş. ''Sana verecek bir kuruşumuz daha yok.'' diye kesip atmıştı. Eşkıya Cochero da bu sert çıkış üzerine yumuşamış, ''Kusura bakma, Suriye'ye geçeceğiz. Paraya ihtiyacımız olduğu için sizi soymak mecburiyetinde kaldık. Mecbur kalmadıkça adam öldürmesini sevmem.'' demiş ve ikisini de serbest bırakmıştı. 14. Ayrımın Sonu. Sayfa 133.